أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Allah nasip ederse yine fıtrata aykırı eylem ve söylemler konusuna devam ediyoruz. Bugünkü alt başlığımız cinsel sapkınlıklar olacak Allah nasip ederse. Fıtrata uygun olanını önce ortaya koyalım. Allah-u Teala şöyle diyor: Ya eyyühennas, inna halaknakum min zekerin ve unfa. Ey insanlar, sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Bir erkek ve bir kadın. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Sizi oymaklara ve toplumlara böldük. Mesela işte bugün Türk toplumu, Arap toplumu, Alman toplumu deniyor ama Türklerin içerisinde de Oğuzlar, Kıpçaklar derken çeşitli boylardan bahsediliyor. Hatta o boyların da alt boyları var. Peki bunu niye yaptık? لِتَعَارَفُ birbirinize tanışasınız diye. Yani tanıtırken bu kişinin hangi millete mensup olduğu, nerede yaşadığı, hangi boydan olduğu falan anlatılırken bir kimlik ortaya çıkıyor. Peki, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. Allah katında en değerli olanınız Allah'a karşı yanlış yapmaktan en fazla sakınanınızdır. Allah'a karşı yanlış yapmaktan en fazla sakınanınız. Kim en fazla sakınırsa o Allah katında en değerli olandır. Peki Allah'a karşı yanlış yapmaktan en fazla sakınan ne demektir? Onu biraz sonra Fatih Hoca'nın tespit ettiği ayetlerden öğreneceğiz Allah nasip ederse. İnnallâhe alîmun habir. Allah-u Teala her şeyi bilen ve her şeyin iç yüzünden haberdar olandır. Her şeyi bilir ve her şeyin iç yüzünden haberdardır Allah-u Teala. Şimdi burada tabii son derece önemli hususlar var. Sizi bir erkekle bir kadından yarattık diyor. O erkek Adem Aleyhisselam, kadın da Havva validemiz. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sık sık ey Adem evladı der. Adem Aleyhisselam'ın evladı olmayan bir tek insan yeryüzünde yok. Peki her insan aynı şahsın soyundan geliyorsa, birisi diğerine ırkla üstünlük gösterebilir mi? Olur mu?
Okuduğunuz ayet gereği olmaz.
Olamaz yani. Evet. Mesela birçokları çıkıyor, ben seyyidim diyor. Evet. Tamam, ne demek? Yani Muhammed Aleyhisselam'ın soyundanım. Yani bir nebinin soyundanım. Peki güzel. Nebinin soyunda olmayan mı var? Yani bugün halkın arasında kullanılan kelimeyle bir peygamber soyundan olmayan bir tek insan var mı yeryüzünde? Olur mu?
Yok.
Yani hepimizin hiç olmasa en büyük babamız Allah'ın nebisidir. Ona kitap inmiş.
Kaldı ki olsa ne olur Kur'an-ı Kerim'e göre? Yani nebilerin eşlerinden, çocuklarından, akrabalarından bahsederken Allah-u Teala onlara hiç eleştiri getirmiyor mu?
Tabii ki getiriyor. Tabii ki getiriyor. Mesela işte Lut Aleyhisselam'ın eşi inanmamış. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'ın eşi inanmamış.
Evet.
Ama Firavun'un eşi inanmış.
Evet, aynen öyle.
İnanç kişiseldir. Toplumsal değil ki. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. İnanıp inanmamak kişinin sosyal statüsü konusunda bir değişikliğe sebep olmaz. Allah-u Teala'ya karşı vereceği hesap açısından bir değişiklik söz konusu olur. Şimdi o zaman öyleyse işte biz Türk'üz. İşte var mı Türkiye'ye mi bakacak falan hep söylenir yani şey. Yok be, yok ben Kürt'üm. Yok ben Laz'ım. Ben Arnavut'um şuyum. Tamam kardeşim olabilirsin. Bunu Allah-u Teala böyle taksim etmiş. Böyle bir kural koymuş. Ama hepimiz aynı anne babanın soyundanız. Birimizin diğerimize, diğerine bir üstünlüğü yok. Peki üstünlük neyledir? Allah-u Teala bizi ne için yaratmış?
İmtihan için.
Bizleri imtihan için yarattığını açık ve net bir şekilde söylüyor. Ve sistemi de ona göre kurmuş. İnsanlar arası ilişkileri de ona göre ortaya koymuş. Ve imtihan için yapmış. Şimdi burada diyor ki Allah, İnne ekramekum indallahi etkakum. Allah katında sizin en değerli olanınız. Efendim ben erkeğim. Ben kadınım. Yok. Benim soyum şu. Yok. Ben alim bir adamım. Hayır. Ya ben cahilim bir şey bilmiyorum. Değil. Herkes kendi bilgisi doğrultusunda Allah'a karşı yanlış yapmama hususunda ne kadar gayret gösteriyorsa o kadar değerlidir. O kadar. Öyle değil mi?
Evet.
Tamam. O zaman ne olmuş oluyor? Herkes eşit bir şekilde imtihana tabi tutuluyor. Herkes bildiğiyle sorumlu oluyor. Onun için Allah-u Teala La yukellifullahu nefsen illa vus'aha diyor Bakara'nın son ayetinde değil mi? Allah hiçbir nefsi yani hiçbir kişiyi kendi gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz. O zaman herkes öğrendiği kadarıyla sorumludur. Peki kadın erkek ilişkileri açısından Allah'ın bizden istediğine sakınmamızı emrettikleri neler? İstersen onunla ilgili birkaç ayet oku.
Evet. Şimdi fıtrata aykırı söylem ve eylemlerde bu hafta cinsel sapkınlıklardan bahsediyoruz. Hocam her zaman yaptığımız gibi önce bu konuyla alakalı fıtri ilkemizi hatırlattı. Eğer bu ilke sapasağlam kurulabilirse bundan sonra söylenilecek her şey zaten çok kolay olacak. O ilke neydi? Allah insanı bir kadın ve bir erkekten yarattı. Şimdi bu iki kere ikinin dört etmesi kadar kat'i bir ilke. Allah insanı bir erkek ve bir dişiden yarattı. Üçüncü bir hal var mı? Yok. Dördüncü bir hal yok. Yani başka bir cins yok. Söylenecek tek şey bu. Ve yine hocam fıtri ikinci ilkemizden bahsetti bu haftaki konumuzla alakalı. O da ister erkek olsun, ister kadın olsun hepimizin bu dünyaya geliş amacının imtihan olduğundan bahsetti. Bu da fıtri bir ilke. Niye? Çünkü Rabbimiz söylüyor. Kadını da erkeği de yaratmasının sebebi olarak bunu söylüyor. Ve hocam üçüncü bir şeyden bahsetti. O da çok önemli ki asıl bizim belki bu konumuzun en temel şeyi o. Herkes kendi gücü nispetinde ve kişisel özelliklerine, yaratılışına göre imtihana tabi olacak. İşte burada sürekli verdiğimiz bir örnek var. Hiç parası olmayan, hep şey böyle azla yetinen bir insanın zenginlerin tabi olduğu imtihanlara tabi olması düşünülebilir mi? Yani parası yok, oraya buraya, o mekana gidemiyor, bu mekana gidemiyor. Bu adam zenginlerin karşı karşıya kaldığı bir imtihanla sorumlu olabilir mi? Onun da kendine göre farklı imtihanları var. İşte her insan ama bir şekilde imtihana tabi tutulacak. Biz bunu nereden biliyoruz? Rabbimiz Bakara suresinin 155. ayetinde وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yani kesinlikle ama kesinlikle yıpratıcı imtihanlardan geçirileceksiniz. Sizi yıpratıcı imtihanlardan geçireceğiz. Hangi konularda? Korku. İşte birkaç yıldır bütün dünyanın yaşadığı korkular herhalde bu ayetin en güzel örnekleri olur, değil mi? Bütün dünyaya nasıl korkular yaşattılar. Ayrıca kişisel korkularımız olacak. Herkesin var. Bu ve bunlar imtihanın bir yönü. Başka? Açlık. Aç kalır mıyım? İşte ben bunu söylersem işten atılır mıyım? Ben bunu söylersem itibarım zedelenir mi? Acaba işte ben şunlara takılsam işimi kaybeder, iflas eder miyim? Bakın bunlar hep imtihanın yönleri ve Rabbimiz bu konularda imtihana tabi tutulacağımızı söylüyor. Bak, başka? Mallardan, nefislerden ve ürünlerden eksiltme. Şimdi kişinin nefsinden eksiltme nasıl olur? Hastalıklar olur, şunlar olur veyahut başka şeyler olur. Ama sonuç itibariyle yakınlarından ölenler olur. Ama bunlarla imtihan olunacağız. Peki bunun sonunda ayet bize ne diyor? Ve beşşir-i sabirin. Sabredenlere müjdele. Peki sabretmek ne demek? Sabretmek dünyanın en zor işlerinden bir tanesi olsa gerek ki ayetin başında yıpratıcı bir imtihandan bahsediyor. Yıpratıcı bir imtihandan başarıyla çıkabilmesi için kişinin çok büyük bir zorluğun üstesinden gelmiş olması gerekir. İşte sabır böylesi bir şey. Yoksa bir kenara çekilip miskince beklemek değil. Demek ki hepimiz çok çetin imtihanlardan geçeceğiz.
İstersen o sabredenlerle ilgili açıklamayı da oku.
Evet. Onlar... اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَتُنْ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ diyen kişilerdir. Yani onların başına bir iş geldiğinde adamların tepkisi ne oluyor? Ha, bizi zaten yaratan Allah, bizi imtihana tabi tutan O ve bu işin sonunda da döneceğimiz varlık yine O yani diyebilen.
اِنَّا لِلّٰهِ derken neyi kastediyor? Ben Allah'ım, ben sahipsiz değilim, benim sahibim var. Benim sahibim var ya, ben sahipsiz değilim ki. Ben niye korkacağım? Başkası korksun. Allah benim Rabbim, benim sahibim. Allah benim velim, Allah müminlerin velisidir. O zaman benim Rabbim, benim sahibim böyle olmamı istiyorsa bunda mutlaka bir hayır vardır. Bundan asla rahatsızlık duymam.
Evet.
Ne değil mi? Evet. Ben sahipsiz değilim. Benim sahibim her şeyin sahibi. Benim sahibim her şeye gücü yeten. Benim sahibim her zaman var olan, benim sahibim her yerde var olan. O zaman benden güçlü birisi olur mu yeryüzünde? O zaman benim böyle olmamı istiyorsa, beni burada imtihandan geçiriyorsa, ben burada asla şikayet etmemeli, yapılan imtihanı kazanmak için kendimi başarıya odaklamalıyım. Bitti. O zaman bu kişinin üzerinde işte o bir önceki ayette olan korku olur mu? Üzüntü olur mu? Zaten Allah-u Teala يَا يَلَّذ۪ينَ اَمَنُ اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهِ يَنْصُرْكُمْ diyor. Şeyde mesela Muhammed suresinde. Ondan sonra اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهِ
يَنْصُرْكُمْ
وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ. Bir de şey diyor اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُسَبِّتْ
اَقْدَامَكُمْ.
Yok, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ diye
şey var. Velev şey Allahu len tesre minhum velakin yebl ve ba'dukum ba'd, o da değil değil mi?
Fela khaufun aleyhim ve lahum yahsan. Yani bir insan Allah'a güvenip dayanırsa onun üzerine ne bir korku olur ne de üzüntü çekerler yani. Sen böyle olduğu zaman ben sahipsiz değilim. Benim Rabbim var. Benim Rabbim her yerde. Rabbimin imtihanından şikayet edebilir miyim? Zaten onun onaylamadığı hiçbir şey de benim başıma gelmez. Bunu diyen bir kişi herhangi bir şeyden korkar mı?
Evet.
Herhangi bir şeye üzülür mü? Evet. O kadar. Zaten Allah'ın huzuruna çıkacağız.
Evet. O halde imtihana çekileceğimiz de kesin. Bu da fıtri bir gereklilik, ilke. Bunu da yazdık bir kenara. İyi ama bu imtihanın bir şekli de şeytanın vesveseleri ile oluyor değil mi? Bu burada da pek çok ayet var. İşte hepimizin bildiği ellezî yüvesvesü fî sudûrinnâs minel cinneti ven nâs, yani insanlardan da cinlerden de insanın içine sürekli vesvese akıtan varlıklar var. Bu da olacak. Yani şeytan bizimle sürekli oynayacak, bize tuzaklar kuracak. Peki şeytan ahlaksızlığı fısıldar mı? Tabii ki fısıldar, değil mi? Yani hepimizde bir takım zaaflar vardır. Çünkü insanız. İşte şeytan hepimize buradan bir takım şeyler fısıldamaya başlar. İnsanın o damarını sürekli canlı tutmaya çalışır. Ve eğer biz ona müsaade edersek, yol verirsek oradan devam eder. İşte birçok insan özellikle bu ahlaksızlık konusunda efendim ben kendimi böyle hissediyorum diyor, değil mi? Ya ben kendimi kadın gibi hissediyorum. Elimde değil. Ben böyle yaratılmışım. Kendime hakim olamıyorum diyor. Veya öteki de diyor ki ya ben de kendimi erkek gibi hissediyorum. Bu benim elimde değil ki diyor. Allah beni böyle yaratmış. İyi ama Allah kitabında insanı erkek ve dişi olarak yarattığını söylüyor. Bir üçüncü hal yok ki. Yani nasıl olabilir bir üçüncü hal? Yani sen erkek, bütün her şeyinle erkek gibisin ama kendini kadın hissediyorsun. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Demek ki şeytan da bize birçok konuda tuzak kuracaksa kurduğu tuzaklardan bir tanesi de bu olsa gerek. Eğer sen buna karşı durmazsan, yani sabretmezsen, ki sabretmek demek bu konuda kararlı bir duruş sergilemek demek. Eğer bunu yapmazsan işte oradan yol bulur ve hakikaten seni ikna etmeye başlar. Bakınız, bu konuyla alakalı bir ayet okuyacağım. İsra suresinin 64. ayeti. Vestefziz men istata'te minhum bisavtike. Rabbimiz diyor ki şeytanla alakalı olarak, hadi gücün yetiyorsa sesinle onları sars. Demek ki yapacak aslında bunları, bir en azından teşebbüs edecek yani. Şeytan insana bir takım şeyler fısıldayacak. Hatta bazen yüksek tonda bunu söyleyecek. Ve eclib aleyhim bikaylike ve racilike. Süvarilerinle, piyadelerinle, yani bütün ordunla o insanlara karşı bütün gücünü göster.
O zaman bu ne olmuş oluyor? Allah iblise her türlü pisliği yapma fırsatı vermiş. Şeytan diyor zaten orada, evet, iblis, evet, de demiyor. Şeytan ne demektir? İnsanların ve cinlerden yoldan çıkan ve insanları da ve cinleri de yoldan çıkarmaya çalışanlardır. Evet. Kendi yoldan çıkmış, başkalarını da çıkarmaya, evet, çalışıyor. Onlara da diyor ki ne imkanınız varsa kullanın. Çünkü burası imtihan, evet, dünyasıdır.
Evet. Bakın, ve şarikhum fil emvali vel evlat. Burası çok önemli. Şeytan ve şeytanlar, ki bunlar cinlerden de olur, insanlardan da, insanların evlatları ve malları hususunda ortaklığa soyunacaklar. Yani senin evladını senden kopartacak. Nasıl kopartır? Senin evladını senden nasıl kopartır? İşte ona öyle şeyler fısıldar ki çocuk elden gider. Yani birçok anne baba diyor ya işte benim çocuğum ateist oldu diyor. Benim çocuğum dinden soğudu. Benim çocuğum böyle bir takım hareketler yapmaya başladı. Bir takım giysi tarzlarına şey yapmaya başladı. Tabii yapacak. Çünkü şeytan senin çocuğuna ortak olacak. Nereden biliyoruz? Allah öyle söylüyor.
Nasıl ortak oluyor? Yani sen dediklerini de yapıyor ama onun dediklerini de yapıyor. Ne yapıyor? Şeytan kendi peşine takmaya çalışıyor. Sen gene onun babasısın ya da işte hanım onun annesi. Güzel, evet sen annem babası babamsın ama artık yeter, kusura bakma her konuda sizinle şey yapar. Üffinle kuma diyor ya şeyde, ayette. Yani yeter artık ya der. Ne der? Bu defa kendi kafasına, kendi arzusuna, kendi belirlediği şekle göre yol alır. Sen ne yaparsan yap yani. Mesela şimdi burada bizim için Adem Aleyhisselam çok güzel bir örnek. Adem Aleyhisselam'ın öğretmeni kim?
Allah.
Allah-u Teala. Peki Havva validemizin komşusu var mı?
Yok.
Kaynanası var mı?
Yok.
Kaynana derdi yok. Hı. Kötü komşu derdi yok.
Hı. Çoluk çocuk yok.
Çoluk çocuk yok.
Yeme içme.
Bir tek kişi var. Yeme içme problemi yok çünkü her şey her şeyi rahatlıkla bulabildikleri büyük bir bahçe kendilerine veriliyor. Bir de her türlü bilgi öğrenmişler. Yemek pişirmenin bütün ayrıntılarını da öğrenmişler. Ama bak Allah Adem Aleyhisselam'a her şeyi veriyor. Öyle bir bilgi veriyor ki bugün bizim hayal etmemiz mümkün değil. Yedi kat göklerin ve yerin tüm bilgilerini ona veriyor ve yazılı olarak veriyor. Yazının icat diye bir şey yok. E peki Allah-u Teala ona yazılı olarak öğrettiği şunu ve bir de uyarıda bulundu. Bak bu iblis yani bu şeytan senin ve eşinin düşmandır dedi değil mi?
Yani düşmanının kim olduğunu da söyledi.
Söyledi. Ve o şeytan da Adem'e secde etmeyen melekti. Yoldan çıktı şeytan oldu. Şimdi bu şeytan bak senin ve eşin düşmandır. Sakın ha bu bahçeden sizi çıkarmasın dedi. Orada ne acıkırsınız, ne susarsınız, ne güneşte kalırsınız, her şey var. Belki bu derece eğitimli bir insan, bu derece uyarılmış bir kişi, şeytana uydu mu uymadı
evet,
mı?
Hocam, yani bu bence verilebilecek en güzel örnek. Yani hocam söyledi ya, öğretmeni Allah olan ve hiçbir sıkıntısı olmayan bir kişiyi yoldan çıkartabiliyorsa senin evladına, malına, mülküne neler yapmaz ki?
Ama yoldan çıkarmak için de yani öyle şeyler söylüyor ki insan böyle ya mesele ne diyor Adem Aleyhisselam'a?
Sana sonsuz bir saltanat, ölümsüzlük.
Bir saltanat. Her türlü bilgiyi veriyor. Sonsuz saltanat.
Ölmeyeceksin.
Allah onun için mi bana bunu yasakladı? He. Ölümsüzlük. Ölümün olduğunu da öğrenmiş, her şeyi öğrenmiş. Oo. Ya ulan Allah'a rağmen şuradaki bir meyveden yediğin zaman bu mu olacak?
Evet.
Azıcık düşünsene.
Evet.
İşte burada şeytana uyanlar, kafasını çalıştırmayan evet. kişilerdir. Evet. Ama nedir? Duygusal davranıyor. Adem Aleyhisselam da duygusal davrandı. O eşiyle beraber o meyveden yedi. Bulunduğu yerden de çıkarıldı.
Evet.
Demek ki duygusal davrandığı zaman sen bir baba olarak ya da birisi anne olarak ne söylersen söyle. Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'a söylediği kadar söyleyebilir
evet,
misin?
Öyle.
Allah evet. serbest bırakma o zaman.
Evet.
Ne yapalım? Biz elimizden geleni yapacağız. Hı. Gerisi Allah kerim. Evet.
Demek ki şeytan mallarımız ve çocuklarımız üzerinde ortaklıklar kuracak. Yani mallarımızın bir kısmını alacak, onlara haram karıştıracak, faiz karıştıracak, şunu yapacak, bunu yapacak, başkalarının mallarını çalmamıza teşvik edecek, çocuklarımızı da bizden alacak, onlara ortak olacak, çocuklarımız onun yoluna gidecek. Ve devamlı diyor ki, va'idhum, onlara vaatlerde bulun. Bulunuyor mu? Evet, bulunuyor.
İşte
evet. Ama devamı şöyle, وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا. Yani ama şeytanın bu vaatleri eninde, sonunda esasında çıkmaz sokak, boş şeyler. Yani hiçbir sonucu olmayacak şeyler. Peki kimler üzerinde etkili olmaz? Böylesi bir tehlike varsa biz nasıl korunacağız? Devamlı diyor ki, inne ibadi leyse leke aleyhim sultan. Benim kullarım üzerinde aslında onun bir yetkisi yok. Demek ki biz ona karşı çıkabiliriz. Ve kefe bi rabbike vekile ve vekil olarak Rabbin sana yeter. İşte bugün şeytan insanların kanına giriyor. Onlara vesvese veriyor. İşte ya sen aslında kendini böyle hissediyorsan hissettiğin gibi ol. Allah seni böyle yaratmış kardeşim. Niye zorluyorsun? Diyerek o yoldan giriyor ve ahlaksızlığı bugün bütün dünyada ahlaksızlığı bir hak arayışı olarak görüyorlar. İşte görüyorsunuz birkaç haftadır ülkemizde bir takım ahlaksızlıklar hak adına, özgürlük adına sürekli gündeme getiriliyor. Oysa Rabbimiz Nur suresinin 19. ayetinde İnnellezine yuhibbune en teşi'al fahişetu fillezine amenu lehum azabun elimun fit dünya vel ahira. Yani müminler arasında fahişeyi, yani o ahlaksızlığı yaymaya çalışanların hakkı bu dünyada da ahirette de acı bir azaptır diyor. Demek ki bunun yayılması, müminler arasında bu şeyin, namussuzluğun, ahlaksızlığın yayılmasına biz izin vermemeliyiz.
Yani burada şu var, fahişelik kelimesini kullandın. Türkçe'de fahişelik ücret karşılığı zina için kullanılıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'deki o ifade ister homoseksüellik olsun, ister lezbiyenlik olsun, ister zina olsun, tamamını içeriye alan her türlü cinsel suç.
Evet. Hocam şimdi belki hani şu konuda şey yapmak lazım. İnsanlar bunu böyle çok süslü kelimelerle ifade ediyor. Ya kardeşim, kendini öyle hissediyorsa, kendini öyle ifade ediyorsa özgürlük var. Bunu deklare etmeli, söyleyebilmeli, böyle yaşayabilmeli, böyle giyinebilmeli, gerekirse ameliyat olup cinsiyet değiştirmeli. Herkesin kendi görüşü, kendine özgürlük var, hak var, hukuk var. Bu tür şeyler özgürlüğün içerisine girer mi girmez mi meselesi asıl önemli olan. Yani böyle bir ahlaksızlık ve namussuzluk bir toplumda özgürlük içinde kabul edilir mi?
Tabii şimdi herkesin cehenneme gitme özgürlüğü vardır. O açıdan gidebilirler. Ama düzeni bozmak, toplumu, başkalarını ahlaksızlığa sürüklemek olduğu zaman bunlara engel olmak gerekir.
Evet. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'in yine fıtri bir ilkesi bu tür ahlaksızlıklar, namussuzluklar, hatta bunların söylenmesi, dedikodusu, muhabbeti bile İslam toplumunda yasaklanmıştır. Yani bunlar toplumda ulu orta konuşulmaması gereken şeylerdir. Çünkü bunlar şuyuğu vukuundan beter olan şeylerdir. Yani bunların yayılması, muhabbetinin yapılması, televizyonlarda bunların gösterilmesi, bunlar bu işin bizzat olmasından daha tehlikeli şeylerdir. Çünkü başkalarına örnek olur. Hak ve özgürlükte de bunlar izah edilemez.
Bir de burada şu var. Mesela bugün öyle bir devlet sistemi içinde yaşıyoruz ki maalesef, yani bu Katolik Kilisesi'nin sosyal hayata uygulaması, işte bu devletin, kilise tanrıdır, o nedirse o olur. Bugün de devlet tanrıdır maalesef. İşte şeyler, meclis kendi kanuna, kararına göre bir kanun çıkarır, ertesi gün başkasını çıkarır. Öyle doğal kanunlar, evrensel yasalar pek kimseyi ilgilendirmez falan. Bunlar tabii çok kötü bir yapı var. Ondan sonra İşte sosyal düzeni de illa devlet görevlileri sağlayacak, şu bu falan, ama bakın az önce o okuduğumuz ayette bu bir kötülük yapıyor insanlar. Kötülüğün yayılması için çalışıyor. Allah-u Teala o konuda bize Âl-i İmran suresinin 105. ayetinde şöyle emrediyor. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ. İçinizde bir topluluk oluşsun. Hayra çağırsın insanları. Allah'ın iyilik ve güzellik dediği şeylere çağırsın. Ve emrune bil maruf. Marufu emretsin. Yani Kur'an'a uygun şeyleri insanlara anlatsın. Bak bunu yapın, şunu yapın, şunu yapmayın desin. Ve enhevne alil münker ve kötülüklerden de onları engellesin. İşte böyle bir topluluk olacak. Yani her vatandaş bunu yapabilecek böyle bir imkanlar verilmeli. İşte Osmanlı'da bu oluyordu. Osmanlı'da kolay kolay, işte 19. asra kadar kolay kolay şey, ahlaksızlık, şu bu falan olamıyordu. Mesela şimdi Hristiyanların içki içme ve domuz eti yeme hürriyetleri vardı. Tamam diyorlardı, siz kendi mahallenizde içki içebilirsiniz. Falanca yerde içki üretebilirsiniz. Ama sarhoş olarak dışarıya çıkarsanız cezalandırılırsınız. Çünkü başkalarını rahatsız etmeye hakkınız yok. Sadece mahallenin içerisinde. Domuzu da falan yerde yetiştirin. Şu şartlarda getirin, kesin. Sadece kendi adamlarınıza anlatın. Başka yerde, satın başka yere satarsanız cezanızı çekersiniz. Şimdi o din özgürlüğü ayrı bir konu. İnsanlara doğal yapısına aykırı bir şekilde ahlaksızlık şey yapmak ayrı bir konu. Böyle olduğu zaman yani Müslüman mısın, gayrimüslim misin, nesin de şey yapılmaz. Çünkü bu bir evrensel şeydir, kuraldır. O zaman Müslümanların içerisinde doğruluğu insanlara emreden, kötülüklere de engel olan bir topluluk olması lazım. Ha, onlar da hadlerini aşabilirler mi? Aşarlar. O da tabii yargılanması lazım. Maalesef bugün yargı sistemi de batıdan gelme son derece yanlış, asla kabul edilemeyecek bir sistemdir. Bir hapis cezası, şusu busu, yani hakikaten böyle bir Müslüman, ben Müslümanım diyen bir ülkede asla olmaması gereken bir sistemdir. Mesela size ben çok anlatmıştım, işte Osmanlı mahkeme, Osmanlı İstanbul Mahkemesi'nin arşivini 21 sene yönettim. Yerli yabancı dünya kadar araştırmacıya şey yaptık, orada doktoramız da yaptık. Osmanlı mahkemesinde 3 gün süren bir dava bulamazdınız. Davaların çözümünde de o kadar muhteşem bir sistem vardı ki kimse yanlış diyemezdi. Bugün bırak üstünü, yıllarca süren davalar var ya. Yıllarca sürüyor, yıllarca. Dolayısıyla bizim bütün bunları yani ortadan kaldıran her şeyi, evet bugün cinsel sapıklık falan filan diyoruz ama yani sistem baştan aşağı değiştirilmesi, dünyaya özel bir sistem sunulması gerekiyor. Ama bu şeyin içerisinde de biz gene Müslümanlar olarak elimizden geldiği kadar, yapabildiğimiz kadar, gücümüz oranında bu ayet-i kerimeye uyup insanları doğruya çağırmak, yanlış yapmalarına engel olmaya gayret göstermek ve bunun için elimizden geleni yapmak zorundayız. Böyle olduğumuz zaman Allah-u Teala hedefe ulaşırsınız diyor. Allah-u Teala cümlemizi hedefe ulaşanlardan eylesin.
Evet, o halde şeytan ahlaksızlık üzerinden de insanların aklını çelecek ve insanları peşinde sürükleyecek. Dolayısıyla buna bu gözle bakıp yani işte Allah bunları da böyle yaratmış, bunların suçu yok demek tam bir yanılgı olur, fıtrata aykırı bir davranış olur. Çünkü şeytan her türlü oyununu oynayacak. Yani şöyle düşünelim. Kendisini ilahlaştıran insanlar yok mu dünyada? Kendisinin peygamber olduğunu iddia eden, Mesih olduğunu iddia eden, kurtarıcı olduğunu söyleyen insanlar yok mu? Yani şeytanın bu insanlara oynadığı oyun daha az küçük bir oyun mu? Yok. Bu çok daha büyük oyun. Benzer oyunu cinsiyet üzerinden de oynayacak şeytan insanlara. Mesela şeyhinin ahirette onu ve cemaatini kurtaracağını düşünen, şeytanın kendisini böylesi bir aldatmayla aldattığı bir insan, kendisini kadın gibi hissettiğini düşünen insandan daha az mı şeytanın oyuncağı almış? Veyahut Allah'ın kitabının tarihsel olduğunu söyleyen bir insan düşünün. Yok mu? Binlercesi var. Hatta Allah'ın dinini anlatan insanların içerisinden çıkıyor bunlar. Şeytan bunlara daha az büyük bir tuzak kurmuş yani. Hayır, daha büyük tuzakları kuruyor. Yine Allah'ın kitabında yok ama işte sünnette var, şurada var, burada var. Zaten din dediğin şey sadece Allah'ın kitabında olan şey değildir diyen, hatta Allah'ın kitabında kitabına ahlaksızlık nispet eden insanlar yok mu? Küçük bir çocukla evlenebilirsin. Allah'ın kitabı bunu caiz kılıyor. Esir aldığın kadınlara her türlü muameleyi yapabilirsin. Allah'ın kitabında bunun yeri var diyen insanın beynini allak bullak eden şeytan diğerine de cinsiyet üzerinden saldıracak. Yani bunu çok böyle hani hastalık hali gibi veya doğuştan gelen bir şey gibi görmeye gerek yok. Şeytan insanlara bundan çok daha büyük tuzaklar kuruyor. Bu da şeytanın insana kurmuş olduğu tuzaklardan bir tanesi. Tek farkla o da ahlaksızlık üzerinden kurulan bu tuzakların toplumda yaygınlaşmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Bunların böyle işte hak, hukuk, özgürlük adı altında propaganda yapmalarına müsaade etmemek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bunun çok güzel bir örneği vardır. çok güzel bir örneği. Yani bunun diğer konulardan farklı bir konu olduğunu gösteren, o da bir kadının namusuyla alakalı bir takım şeyler söyleyen insanın başına gelebilecek durumlar. Çok dikkat çekicidir. Nur suresinin 4. 5. ayetleri 6 devam ediyor. Düşünün, bir Müslüman toplumunda Allah göstermesin, ha, olur ya, bir kadın ve bir erkek bir ahlaksızlık yapıyor, birisi de onu görüyor ve diyor ki bu kadını ben böyle gördüm. Görmüş olabilir mi? Evet, görmüş olabilir. Mümkündür. Gerçekten de görmüştür. Peki bunu dillendirebilir mi Müslümanların olduğu bir toplumda? Eğer kendisi dışında 4 tane daha şahit getirmezse ve bunu dillendirirse, o toplumda o kişi 80 değnek ceza yiyor ve artık itibarsız bir insan olarak o toplumda gezmek zorunda kalıyor. Ya bu adam ne yaptı? Bu adam gerçekten onu gördü. Gördü ama böyle bir şeyi dillendirdi. 4 şahit de getiremedi. 4 şahit niye? Ya bir kişi bu işi yapıyor, 4 tane de şahit bunu görüyorsa zaten o artık topluma yapılan bir suikasttır. E zaten o mutlaka cezalandırılmalıdır. O ayrı ama hiçbir insan bu işleri alenen yapmaz. E sen de onu diyelim ki gördün, bunu dillendiremezsin toplumda. Müslümanların yaşadığı bir toplumda o kadın kötü bir iş yapmış olsa bile sen bunu dillendiremezsin. Neymiş efendim? İşte bakın, ahlaksızlığı Müslümanların yaşadığı toplumda sen dillendiremezsin ve muhabbetini yapamazsın. E bir de düşünün, adam diyor ki ben kendimi kadın gibi hissediyorum, ben kendimi erkek gibi hissediyorum. Efendim biz erkek erkeğe evlendik, biz kadın kadına evlendik. Yani Müslüman bir toplumda böyle bir ahlaksızlık dillendirilebilir mi? Özgürlüğün konusu olabilir mi? Ve buna karşı dik durmak gerekmez mi? Yani bizzat kadın kötü bir iş yapıyor, sen onu görüyorsun ama dillendiremiyorsun. Öte dağdan çok daha beterini yapacak. Ve bunu çoluğun çocuğun göz önünde propagandasını yapacak. Yürüyüşler yapılacak. İşte geçen hafta gördük, bütün dünyada onur yürüyüşleri yapıldı. Onur yürüyüşü. Bakın ismi de çok şey, özellikle seçilmiş. Zaten dikkat edersiniz, her dizide, her filmde bu karakterler hep vardır ve sağduyunun, ahlakın, zekanın temsilcisi olarak o dizilerde vardır. Bunların hepsi rastlantısal olabilir mi? Herhangi bir dizi izliyorsunuz, film izliyorsunuz, ne olduğu belli olmayan bir tip dizide her zaman böyle ahlakın temsilcisi olarak orada, olayları çözen, insanlara yardım eden. Ya niye her dizide böyle karakterler koyuyorsun? Çocukların çizgi filmlerine bile artık bu tür karakterler yerleştirmeye başladılar. E biz de Müslüman olarak ne yapacağız? Ya özgürlüktür, isteyen her istediğini yapabilsin mi diyeceğiz? Bunu mu yapacağız yani? Bakın, bir kadının zinasına şahit olsanız bile kendinizden başka 4 tane şahit yoksa bunu dillendiremezsiniz.
Hayır, ona şahit olan kadının bizzat kocası bile olsa.
Aynen öyle, evet.
Bunu biz gidip de mahkemede dillendirdiği zaman ne diyor? Yani şey yapıyor, buna bir iftira diyor, evet, başlangıçta.
Evet. Yeminleşiyorlar, ancak öyle kapanıyor.
Yeminleştikten sonra olay kapanıyor. Evet. Gene kadının, erkeğin, tabii burada erkeğin durumu farklı. Kadın eğer bir çocuk doğurursa o şeyden, erkek onun babası olması, evet, lazım. Orada farklı bir yöntem Allah-u Teala uyguluyor. İşte 4 kere ben işte gördüm, eğer yalan, evet, söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun diyor. 5'incisinde şey, 4 kere gördüm diyor, 5'incisinde de yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun diyor, ama kadın da aynı şekilde 5 sözüyle kendisini bundan kurtarabiliyor. Evet. Dolayısıyla bugünkü sosyal medya şu bu işte, bir kameralar koyuyorlar bir yerlere, evet, gizli kameralar koyuyorlar. İnsanların gizli hallerini tespit ediyorlar, şey yapıyorlar. Bunlara kesinlikle müsaade etmemek lazım. Bir de bugün biliyorsunuz, yani her derste anlatıyoruz, sen de bugün epeyce anlattın bu konuda. Yani ben Müslümanım diyenlerin Kur'an'la uzaktan yakından ilgisi kalmadığı için Müslümanlar iyi örnek değil, kötü örnek, evet, oluyorlar. Dolayısıyla onların bu kötü örnekliğinden de yararlanıyor bir takım uluslararası güçler. Hem kendi toplumlarını batırmak hem de Müslüman toplumları batırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İşte mesela buna da şu Bakara suresinin 204. ayetini tekrar örnek olarak verebiliriz. Geçen önceki derslerimizde de okumuştuk. Allah-u Teala şöyle diyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعُجِبُكَ قَوْلُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Öyle insanlar vardı ki dünya hayatıyla ilgili söylediği sözler seni hayran bırakır. Aa, ne kadar iyi. Yani mesela bugünkü işte sosyal medya, birisi bir yerde konuşuyor, tüm dünyaya yayılabiliyor, imkanları falan varsa. Ve ondan sonra ve yüşhidullah ala ma fi kalbi, içinde olan da Allah şahit, Allah şahit ki ben sadece insanlığın iyiliği için şey yapıyorum. Ve huve eleddül hısam, aslında düşmanlıkta çok yaman, çok amansız bir düşmandır diyor Allahü Teala. Peki ve idâ tevella se'â fil ard, böyle bir iş başına geçse, eğer bir eline bir yetki geçmiş olsa, işte bugün para babaları var, çeşitli şeyler var, yani dünyaya hükmedenler acayip, işte geçen de ders yaptık biliyorsun, geçen haftaki dersimizde Türkiye'deki bütün Türkiye'deki bankaların toplam nakdi 20 milyar kadar. O 20 milyarın önemli bir bölümünü şeye bankalarında nakit olarak tutmak zorundalar. Çünkü ATM'ler var. Kendilerinin günlük para ihtiyaçları var ki bunun yani ancak işte yaklaşık 10 milyarıyla insanlara borç verebilirler. Ama öyle bir sistem oluşturmuşlar ki İşte geçen haftaki istatistiklere göre Türkiye'de 8 trilyon alacakları var. Böyle bir ortamda bu bankalar onun 1 trilyon kadar, 1 trilyondan fazlası devletin borcu. O devlet yöneticilerini, insanları avuçların içerisine sıkmazlar mı? Bunlar istedikleri her şeyi medyada konuşturmazlar mı? Bunlar herkese her türlü emri vermezler mi? Ne bekleniyor? Yani artık bizim çok ciddi manada ortaya çıkıp Allah-u Teala'nın yardımıyla bu işlere şey yapmamız lazım. Yani bunu burada söylerken kimseden öyle destek falan beklemiyoruz. Öyle şey yok. Öyle herkes eğer yapmak isteyen varsa, destek olmak isteyen varsa Allah rızası için destek olmalı. Birisine yaranmak için falan değil. Bir Müslüman Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmaz. Allah'tan başkasından korkuyorsa bu kişinin imanında çok ciddi bir problem var demektir. E şimdi bak ne diyor Allah-u Teala burada? Ve bu tür insanlar ve izâ gîle lehuttakillâh hadetül izzetü bil izim. Ya Allah'tan kork dersen bu defa günahıyla övmeye başlıyor. Mesela bu para babalarına desen ki Allah'tan yok ya 8 trilyon şey yaptıysam milletin ihtiyacı vardı ki verdik. Ya vermeseydik ne olurdu? Vay be! E bir müddet sonra onu şey olarak alacaksın. Hiç olmayan parayı gerçek mallarla sen onu şey olarak alacaksın. Alacak olacak. Gidip adamın evini elinden alacaksın. Arabasını alacaksın. Tarlasını alacaksın. Fabrikasını, her şeyini alacaksın. Ne oldu şimdi? Ondan sonra her şey bitmiş olacak yani. Ondan sonra Vallahu la yuhibbul fesad. Allah evet ha. Fahasbuhu cehennem. Bunun hakkından ancak cehennem gelir yani. Başka bir şey yok. Böyle bir selmiyat orası ne kötü bir yerdir. Yani bu dünyada fazla laf anlatamıyorsun. Ah tamam git cehenneme gideceksen git. Biz gelmiyoruz diyeceksin o insanlara. Dolayısıyla bu işte adamlar yaptıkları yanlış sistemler şunlar bunlarla karşılarında da doğru bir sistem ortaya koyan bir Müslüman şeyi yok. Grup yok. Yani yani burada defalarca anlatmıştım yani 1985'te şeyde finans kurumları yeni kurulmuş. İstanbul'da bir toplantı yapıldı Taksim'de. Türkiye'yi ben temsil ettim. İslam aleminin işte en büyük özel Mustafa Zerka konuştu 3 gün boyunca. Ne bir ayet ne bir hadis var. Hanbeli ve Şafii mezheplerinin görüşlerini çarptırarak o finans kurumlarının gecikmiş alacaklarına faiz adı altında değil başka isim altında faize fetva vermek için şey yapmıştı. Yani bir acayip bir sistem yani. Onun için bizim Müslümanların tekrar akıllanması gerekiyor. Sen söylediğin gibi böyle problem bir tane iki tane değil ki. Evet devam edelim.
Evet hocam. Örnek zaten Müslümanlar kötü örnek dediniz. Bunun üzerinden de çok istismarlar yapılıyor. İşte hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Olup bitenleri görüyoruz. Şimdi bu gibi şeyler olduğunda çok daha kötü bir şeyi yayıyorlar ve ondan sonra da bakın diyorlar hangisi daha kötü. Yani bir kötülüğü bir başka kötüyle meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Hatırlar mısınız? Bundan çok değil 2-3 hafta önce efendim işte Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde halka açık parklarda yoga yapan, şunu eden, bunu yapan kadınlarla alakalı bir takım haberler çıktı. Ondan sonra birileri çıktı ki ya bu çoluğun çocuğun gözü önünde bunlar böyle ilginç giysilerle yapıyorlar. Milleti de rahatsız ediyorlar. Şu bu bunun haberi çıktı. Çok değil 24 saat sonra ne oldu hatırlıyor musunuz? 24 saat sonra. Sokak ortasında çok affedersiniz ilişkiye giren insanların videoları yayınlandı. Ondan sonra ne oldu? Ne denildi? Denildi ki ya kardeşim daha dün parkta kendi haline masumca yoga yapan, jimnastik yapan kadınları ahlaksızlıkla suçluyordunuz. Bakın, hangisi daha masum? Ya şimdi kardeşim, yani bir yanlışı ondan daha farklı bir yanlışla meşrulaştıracak mıyız? Bakın bununla alakalı, hatırlayın geçen hafta bu onur yürüyüşü, şu bu tür sapkınlıklarla alakalı bir takım engellemeler oldu. Ve birkaç gün sonra yine sosyal medyada saçma sapan bir takım adamların görüntüleri, videoları yayınlandı. Ve ondan sonra ne oldu? Hatırlıyor musunuz? Yer yerinden oynadı ve ne dediler bu sapkın adamlar? Ya dediler bakın siz bize sapık diyordunuz. Bizim dışarıda yürümemizi, kendimizi ifade etmemizi ahlaksızlık olarak kabul ediyordunuz. Bakın kardeşim biz size yetişemeyiz ahlaksızlıkta dediler. E ne oldu şimdi? Yani bir başka ahlaksızlığı meşrulaştıracak mı? Biz böyle mi normalleştireceğiz bunu? Yani bunların hepsi böyle kurgulu, belli yerlerden kurgulu yapılan şeyler. Dolayısıyla hiçbir şekilde bu tür algılara, şunlara, bunlara Müslüman gelmemeli. Onun için tekrar ediyoruz. Bu konuda fıtrata aykırı söylemler. 1. Yaratılışımız bu işte. Hayır, Kur'an-ı Kerim insanları erkek ve dişiden yarattığını söylüyor. Dünyanın bütün insanları bir araya gelse bunun aksini iddia edemez. 2. Efendim engel olunamaz bir hissiyata sahibim bu konuda. Ben kendimi böyle hissediyorum. Hayır, sen kendini öyle hissetmiyorsun. Şeytan sana o damardan yaklaşıyor. Şeytan herkese farklı yerlerden yaklaşır. Sana da o damardan yaklaşıyor. Dik dur kardeşim. O hissiyatı şey yapma, yol verme. Her insana şeytan tuzaklar, biraz önce hocam anlattı. Öğretmeni yüce Allah olan Adem'e iblis nasıl tuzaklar kurmuş ve yoldan çıkartmış? Sana o tuzağı kuran, ona o tuzağı kuran sana da kuracak. Sen de bunun şeytanın bir aldatması olarak göreceksin. Efendim karşı konulamaz bir hissiyat. Böyle ağdalı kelimelerle yutturamazsınız. Başka efendim özgürlük var, hürriyet var. İstediğim hayır. Bu konuda özgürlüğün ve hürriyetin olmadığını yüce Rabbimiz çok güzel bir örnek üzerinden yaptı. Bir adam kendi eşini böyle bu şekilde yakalasa bunu dillendiremiyor. Sen ne özgürlüğünden bahsediyorsun? Ha böyle bir ahlaksızlığın artık özgürlüğü olur mu? Eşini yakalasa o halde bunu o Müslüman toplumunda adam dillendiremez. Çünkü o kadının çocuğu olabilir. Anası olabilir, babası olabilir, kardeşleri olabilir, akrabaları olabilir. Sen ahlaksızlığı Müslümanların yaşadığı bir toplumda dillendiremezsin. Bunu örnek olarak gösteremezsin. Dolayısıyla fıtrata aykırı bu konuda cinsiyet üzerinden fıtrata aykırı bu söylem ve eylemlere karşı Müslümanca tavrımızı takınmak zorundayız. Kitabımız bize bunu emrediyor.
Evet, şimdi Adem Aleyhisselam'dan örnek verdik. Tabi elbette insanların kadınıyla erkeğiyle birbirlerine ilgileri vardır.
Evet.
Erkeklerin kadınlara göre üstün özellikleri vardır. Kadınların da erkeklere göre üstün özellikleri vardır. Bu üstün özellikler dolayısıyla ikisi birbirinin tamamlayıcısıdır. Birlikte oldukları zaman ve biri diğeriyle mutlu olur, huzur bulur ve işte aile kurarlar, çocuk sahibi olurlar ve nesil de devam eder. İşte yani erkekteki özellik kadında yok. Kadındaki özellik de erkekte yok. Hiçbir zaman erkek kadında olan özelliğe sahip olmayı asla düşünememesi lazım. Ya Allahü Teala şeyde Nisa suresinde ne diyor? وَلَا تَتْمَنَّوْ مَا فَطَّرَ اللّٰهُ بِي بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ diyor. Evet. Yani kadınlarla erkekler arasında farkla ilgili olarak Nisa suresinin 32. ayetinde diyor ki Allah'ın diyor birinizi diğerine üstün kıldığı özellikleri temenni etmeyin.
Evet.
Peki o özellikler nelerdir? Evet. Allahü Teala her insanı diğerlerine üstün kıldığı özellikler vermiştir. O kadın erkek değil. Yani öyle özellikler vermiştir ki her insana bir başka insanda yok. Kişi o özelliğini tespit eder, onu geliştirirse dünyada bir numara olur. Herkesin elinde bu var. Ama bu ayette anlatılan o değil. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبٌ dediği için bu özellikle kadın ve erkekler arasında oluyor. Yani kadın yaratılıştan bir takım üstün özellikleri var. Ondan dolayı ne sevap ne de günah sevabı, günah kazanır. Onun yaratılıştan olan özelliği. Ama bu özelliğini iyi kullanırsa, kendine verilen imkanları güzel kullanırsa o zaman sevap alır. Kazandığından şey yapar. Erkeklerin de yaratılıştan bir takım üstün özellikleri var. Zaten bu şey gibi, dişliler gibi, yani şöyle birbirlerini tamamlıyorlar. Tamamladıkları zaman işte çark dönmeye başlıyor iki tarafta ve bir aile oluşturuyorsunuz. İşte ama hiçbirisi diğeri gibi olmayı asla temenni etmemeli. İstediği kadar temenni etsin, asla bir kadın erkek gibi, bir erkek de kadın gibi olamaz. Allahü Teala böyle yaratmış. Ama veselullah min fadli, Allahü Teala'nın iyilik ve ikramından isteyin. Allah-u Teala size her zaman daha fazlasını, daha iyisini verir. Ama siz yeter ki ona layık olun. Şimdi biz burada demek ki hiçbir erkek kadın gibi olmayı, hiçbir kadın erkek gibi olmayı temenni etmemeli diyor Allah-u Teala. Temenni eden var ki Allah bunu, evet, bunu böyle söylemiş. Peki şimdi Adem Aleyhisselam şu ayeti okuyalım da bu Rum suresinde de şöyle bir ayet var. Surenin evet, Rum suresinin 20. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. Diyor ki ve min ayatihi Allah'ın ayetlerindendir diyor. En halaka lekum min enfusikum ezvaca. Size kendi nefsinizden, kendi nefsinden ne demek? Kendi cinsinizden. Yani sizin gibi Adem ve Havva'nın soyundan gelen, sizin gibi birer insan olan eşler oluşturmuştur Allah-u Teala. Evet, oluşturmuştur. Peki, yaratmıştır, yani eşler yaratmıştır. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahme, aranıza da bir sevgi ve merhamet koymuştur. Liteskünü ileyha, onunla sükunet bulasınız. Yani şimdi karı koca arasında mutlaka problem çıkar. Çıkmama imkan ve ihtimali yoktur. Niye? Çünkü Allah muhalif yapıda yaratmıştır insanoğlunu. O muhalif yapıda imtihandan geçmesi sebebiyle insanları farklılıklara sürüklüyor. Problem çıkar. Problem çıkar ama o kadınla erkeğin oluşturduğu ailenin verdiği huzuru hiçbir şey vermez. İnsanoğlu tek başına yaşayamaz. Allah-u Teala bu şekilde yaratmamış insanı. Mutlaka biri diğerini tamamlayacak ve biri diğerinden sükunet ve huzur bulacaktır. Ve araya da bir şey yapmış, sevgi ve merhamet de koymuştur Allah. Dolayısıyla siz iyi tarafına bakacaksınız ailenin, kötü tarafına bakmayacaksınız. Kötü tarafa bakarsanız her şeyin kötü tarafı vardır. Sana iyi tarafı lazım. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. Yani tefekkür eden, iyice düşünen insanlar için bunda gerçekten ayetler, ibretler vardır. Şimdi mesela, hadi ben işte kendimi kadın hissediyorum. Evet, ne olacak? Ne, eline ne geçecek? Hadi kadın kadını gittin, kendini kadın gibi hissettin, bir erkek de batılı olduğu gibi evlendin. Ne olacak? Senin çocuğun mu olacak?
Hocam işte nesli bozucu şeyler, hayır, proje.
Nesli bozucu zaten bir müddet sonra birbirinize öldüresiye dövmeye başlarsınız yani. Yani hiç mutluluk mümkün mü? Evet. Ama ne olacak? İşte bu dünyayı böyle fesada uğratıp, evet, oradan menfaat elde etmek isteyen bir kısım fesatçıların ekmeğine yağ sürmüş olacaksın. Ama o fesatçılara giden hiçbir tanesi böyle değildir. Hepsi kadın erkek yaşarlar. Mümkün değil yani. Dolayısıyla biz bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Bir de yani dersin başında ben anlattım. Fatih Hoca da tekrar tekrar anlattı haklı olarak. Yani Adem Aleyhisselam'la Havva validemizin, bir de iblisin durumları söz konusu. Biliyorsunuz işte Adem Aleyhisselam'a Allahü Teala işte bir bahçede oturmasını eşiyle beraber emretti. O bahçede bütün ihtiyaçlarını karşılayacak her şey vardı. Ama sakın şu ağaçtan yemeyin dedi ki o da o bir imtihan sebebiydi. Yerseniz işte bak bu şeytan da sizin düşmanınızdır. Sakın ona uymayın. Yoksa elinizdeki bu imkanları kaybedersiniz dedi. Ama öğretmeni Allah olan Adem Aleyhisselam Allah'ın açık uyarılarına rağmen iblise kandı. Çünkü iblis öyle hedefler gösteriyor ki olması imkansız. Ne diyor? Şu ağaçtan yersen ölümsüz olacaksın. Yani şundan yemek bir adamı ölümsüzleştirir mi? Azıcık kafasını çalıştıran bunu çok iyi düşünün. Bir de yok olmayacak bir saltanat. Lan saltanatın şeyi yemekte bir olur mu? Ama şeytana uyanlar hiç akıllarını kullanmaz. Tamamen duygusal hareket ederler. İşte o bahçeden çıktıktan sonra Allahü Teala'nın söylediği bir söz var. O söze hepimiz uyarsak üzerimize ne bir korku olur ne de bir üzüntü olur. Ona son derece dikkat edelim. O şeyde Allah-u Teala Bakara suresinde söylüyor. İşte diyor ki قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا şeyin surenin 38. ayetinde oradan hep birlikte inin diyor. Bu çoğul. En az kaç olurdu çoğul?
Üç.
Orada bir Adem ve Havva var. Üçüncüsü kim?
İblis.
Başkası yok. Çünkü iblis de imtihana tabi tutulan cinlerden. İnin oradan aşağı. Onun da önünde tevbe imkanı var. Allah kimsenin önünde tevbe imkanını kaybetmiş, şey yapmıyor. Diyor ki bak فَاِمَّا يَئْتِيَنَّكُمْ مِنْ نُهُدًا size benden bir hüda, bir rehber gelirse. Orada kümün de muhatabı Adem, Havva ve iblis ilk muhatabı. Ve daha fazlası tabi çocuklar da buna muhatap olmuş olur. Bir rehber gelirse, mesela huda kelimesini bu surenin başında Kur'an'ın özelliği olarak kullandı. Huden lil muttakin dedi. Kendilerini yanlışlardan sakınanlara bir rehberdir. Benden kime bir rehber gelirse, o zaman bahçeden çıkarken henüz Adem Aleyhisselam'a bir kitap inmemiş. Ama bu ayetten Adem Aleyhisselam'a kitap indiğini net bir şekilde anlıyoruz. Bir rehber gelirse, فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ kim benim rehberime uyarsa, kim dedim? Adem uyarsa Adem, Havva uyarsa Havva, İblis uyarsa İblis. Ne olur? فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ üstlerinde herhangi bir korku olmaz ve asla da üzülmezler. O zaman bugün hepimiz için üzülmek istemiyor muyuz? Kur'an'a uyacağız. İşte o rehber burada. Üzülmek istemiyor muyuz? Korkusuz mu yaşamak istiyoruz? Kur'an'a uyacağız. Kur'an'a uyarsak başımıza gelen hiçbir olay bizi üzmez. Ben Allah'a karşı vazifemi yapıyor muyum, yapmıyor muyum ona bakarım. Hiçbir şeyden de korkmayız. Çünkü Allah bizim sahibimizdir. Her şeye sahiptir. Eğer beni bir imtihandan geçiriyorsa bunda bir sebep var. Ben Allah'a asla şey yapamam, soru soramam. Ama Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmek zorundayım. Ben niye bir erkek yarattın, niye kadın yarattın, işte ben, sen bana söyledin mi yaratılacaksın, sen neredeydin ki söyledin? Tövbe estağfurullah. Öyle acayip saçma sapan şeyler söylüyorlar. Bakın üzülmek istemiyorsak Allah'ın kitabına uyacağız. E şimdi dünyanın kaç yerinde Kur'an-ı Kerim var? Bugün bırak kaç yerini, Türkiye'de Kur'an hafızları bile Kur'an'dan habersiz. Kur'an'ın içeriğini bilmek zorundayız. Arapçası değil bize, içi lazım. O zaman peki buna ulaşmamış olan kişiler ne yapacak? Bunlar da Allah'ın yarattığı ayetlere bakacaklar. Doğallığa bakacaklar, tabi hayata bakacaklar, doğallığa ters şeylerden uzak duracaklar. O zaman onlar da mutlu olur ve korkusuz olurlar. Ve onlar zaten Allah'ın kitabıyla karşılaşırlarsa bu tür insanlar hemen uyarlar. Ama diyor ki, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kim kafirlik eder, yani Allah'ın kitabının ayetlerinin üstünü örter. Ama وَكَذَّبُوا ve yalan söyleyerek örter. Onun için bütün kafirler yalancıdır. Gerçeği görür ama hesabına gelmediği için kabul etmez. Ve kezzebu bi ayatina, ayetlerimiz karşısında yalan söylerse. Ayetler karşısında yalan söylemek ne demek? Doğruları görüyor ama hesabına gelmiyor. Ulaike ashabunlar. İşte onlar ateş ashabıdır. Onlar bu dünyada da yanarlar, ahirette de. Bu dünyada da hiçbir şey onları mutlu etmez. Huzursuzdurlar. Dünyanın en zengin adamı olsalar bile oturdukları yerde korku çekerler. Ulan ben şimdi birisi ne olacak? Size defalarca anlatmıştım. Çok büyük bir zengin, bana iki de bir, küçücük bir ekonomik şey olsa bana şunu derdi. Aç kalacağız. Ulan sen de yani yüz binlerce çalışan var, binlerce değil ya. Bu ne ya, Allah'ını seversen. Aç kalacağız. Yani şimdi... Evet. Niye korku? Öyle bir korku var ki işte Allah'a güvenmediğiniz zaman hiçbir zaman huzur içerisinde olmazsınız. Dünyanın en zenginde olsa ne kadar imkanlar elinize geçerse korkunuz o kadar fazla artar. Evet, üzerlerinde bir korku yok ve üzüntü de yok. Mesela gene bir Avrupa'dan gelen bir büyük bir zengin, yani dünya çapında diyelim, Türkiye çapında değil de, onunla aramızda bir tartışma geçti, böyle bir çok sert bir konuşma yaptık. Biliyor musun benim 500 tane bodyguardım var dedi bana. Adlan dedim, ben senden mi korkacağım? Benim de Allah'ım var dedim. 500 bin tane olsa ne yazar dedim. Yürü dedim. Büyük zenginmiş. Sen kimsin ki? Allah'ın yanında senin ne değerin var? Hakikaten Allah'a güvendiğiniz zaman karşınızda kim olursa olsun hiç 5 paralık değeri olmuyor. Yani 500 tane bodyguardım var, 500 tane koruması varmış. Vay be! O da zaten görüyordum bulunduğumuz yerde. Etrafta böyle o kadar çok insan var ki. Lan senden mi korkacağım? Allah'tan korkan başka şeyden korkar mı? Onun için hepimiz... Ya Allah'a güveniyorsanız, Allah'ın emrettiği gibi yaşıyorsanız, dünyanın en mutlu insanı sizsiniz. Hepimiz bu şekilde olalım. Ayetler karşısında yalan söyleyenler de bu dünyada cehennem azabı çekerler ki işte çektikleri ortada zaten çekiyorlar. Ve orada sürekli o işin içerisinde kalırlar. Cenab-ı Hak bizi kitabına tam uyan müminlerden eylesin. Mutlu olmanın tek yolu Allah'ın kitabına uymaktır. Allah yardımcımız olsun.